Efendim merhabalar, iyi günler. Lex Historia'nın yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. El Cevap serisindeyiz. Bu seride biliyorsunuz 15 dakika içerisinde tek bir konuya ilişkin görüş ve bilgilerimi arz etmeye gayret ediyorum. Bugünkü mevzumuz tarihin sonu veyahut kıyamet anlatıları meselesi olacak. Aslına bakarsanız bu insan tabiatının bir ürünü bile denebilir. Çünkü evrensel bir değerdir. Sona dair, kıyamete dair anlatılar. Netice itibariyle her insan kendi gençliğinden ihtiyarlığına doğru yürüdüğü bu yolda bazı değerlerin yozlaştığını, tanıdığı, bildiği, aşina olduğu bazı kavramların artık kıymetini kaybettiğini görür ve bunları bir yozlaşma olarak algılar. Bu bağlamda bu yozlaşmanın insanoğlunun, insan medeniyetinin veya doğrudan kainatın sonunu getireceğine dair bir hisse kapılır. Dolayısıyla çok tabii bir his olduğu için de bütün kültürlerde, bütün medeniyetlerde bir çeşit son anlatısının var olduğunu görüyoruz. Nitekim bu anlatıları derleyen literatürde de eskatoloji, yani antik Yunan lisanında eskatos son demektir, loji bilgi demektir. Dolayısıyla eskatoloji dediğimiz zamanda son bilgilerini içeren külliyatı kastetmiş oluyoruz. Antik Yunan'da Hesiodos zamanı çağlara bölerek tasnif eder. Ona göre altın çağı, gümüş çağı ve tunç çağı geride kalmıştır. İnsanoğlunun yaratıldığı ve yaşadığı çağ demir çağıdır. Bu çağda yine onun ifadesiyle karanlığın ve kötülüğün çağıdır. Bu çağın sonunda Zeus bütün insanlığı yok edecek bir felaket gönderecektir. Bu felaketin alametleri de vardır. Örneğin anne karnından çocukların ak saçlarla doğduğu günler geldiği zaman Zeus'un bütün kainatı yok etmesi de yakındır der Hesiodos. Bunun gibi pek çok kültürden, pek çok medeniyetten örnek verebiliriz. Ancak bu örneklere geçmeden önce biraz insanoğlu ve zaman telakkisi üzerine konuşmak lazım. Bazı kültürler ve toplumlar zamanı lineer bir çizgi olarak tarif ederler. Onlara göre zaman bir yaratıcı tarafından belirli bir aşamada yaratılmış ve bir gün son bulacak bir nesnedir. İnsanoğlu bu zamanın içerisinde yaşar ve ölür. Dolayısıyla bu tarz kültürlerin, bu tarz anlatıların genellikle düz bir çizgi üzerinde zamanı tarif ettiği ve zaman defterinin dürülmesinin ardından genellikle de ebedi bir hayatın varlığına işaret ettikleri görülür. Akademide konvansiyonel itikatlar denen, günlük literatürde de semavi dinler denen Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam bu hususta ortaklaşır. Üç dinin de genel manada bir yaratılış hikayesi vardır, bir gelişmeler evresi vardır ve en nihayetinde de kıyametin kopacağı güne dair bir anlatısı vardır. Yahudilikte buna aharit hayamim denir. Yani son günler, tıpkı bizdeki ahir zamanın birebir karşılığıdır desek yanlış olmaz. Hristiyan literatüründe de Judgment Day veya Doomsday, kıyamet günü veyahut yargılama günü olarak tarif edilir. Biz de buna benzer olarak ahir zaman, kıyamet günü, hesap günü gibi tabirleri kullanıyoruz. Böyle bir beklenti lineer zaman kapsamında elbette mantıklı. Ancak bir de döngüsel zamana inanan bazı topluluklar var. Özellikle Hint kıtasındaki darmik itikatları bu kabilden sayabiliriz. Söz gelimi Budizm, Jainizm, Hinduizm gibi itikatlarda zaman döngüsel bir nesnedir. Yani belirli çağlar vardır, sürekli bu çağlar arasında gidip gelir zaman. Ancak bu gitmeler ve gelmelerin arasında belirli kıyametler gerçekleşir ki bu da insanoğlunun felaketinin bir yansımasıdır. Dolayısıyla darmik itikatlarda da bir kıyamet telakkisi vardır. Ancak lineer zamana inanan konvansiyonel itikatlarda olduğu gibi değildir diyebiliriz. Nitekim mesela Viking mitolojisinde de Ragnarök diye bir kıyamet senaryosu vardır. Kurt Fenrir'in güneşi ve tanrıları yutacağı korkunç bir zaman dilimidir bu. Ancak bu zaman diliminin Eddalardan ve Snorri Sturluson'un derlemiş olduğu Viking efsane anladığımız kadarıyla döngüsel olduğu görülüyor. Çünkü Tanrı Balder'de birkaç defa ölüp tekrardan dirilen bir tanrı olarak tasvir edilmiş. Dolayısıyla bu döngüsel zamanın bir yansımasıdır. Bununla birlikte kıyamet ve ahir zaman anlatılarının ortaklaştığı bir başka nokta daha vardır. O da pek çok zaman, pek çok kültürün yahut grubun bu zamanı tahmin etmeye gayret etmesidir. Mesela Zerdüşt itikadında 10. yüzyıldan sonra Tanrı Ahura Mazda'nın karanlığın galibiyetine son vereceği, ancak bu tarihe kadar karanlığın kademe kademe yükseleceği, güneşin lekelenmeye başlayacağı söylenir. Ne zaman ki güneş lekelenmeye başlar, Ahura Mazda olaya doğrudan müdahale eder ve Shaoxiant adındaki Zerdüşt Mehdi'sini de yeryüzüne göndererek kainata bir nizam verir. Bunun gibi bazı kabalistik Yahudi grupları kıyametin 6000. Yahudi yılında kopacağını öngörürler. Şu anda Yahudi takvimine göre 5700 küsurüncü yılda olduğumuza göre 200-250 sene sonra kıyametin kopacağına dair bir öngörüleri vardır. Bu öngörü de şuna dayanıyor esas itibariyle. Tanrı İbrani anlatısına göre dünyayı 6 günde yaratmış, 7.sinde istirahat etmiştir. 7. gün bu nedenle Şabat'tır. Yani insanların dinlendiği, çalışmalarının herem, yasak olduğu bir gün vardır. Ona da Şabat denir biliyorsunuz. Bu Sebt veyahut Şabat gününün hikmeti Tanrı'nın dünyayı 6 günde yaratması, 7. günde istirahat etmesidir. Bu bağlamda kıyamet telakkisi de buna irtibatlanmıştır. Yani Tanrı'nın bir günü 1000 yıl olarak hesaplanmış ve 6000 yıl geçtikten sonra o dinlenme günü geldiği zaman Tanrı'nın kıyameti koparacağı varsayılmıştır. Yine bunun gibi milenyumlar çok önemlidir. Böyle milenyum dönümlerinde yani bin yıl dönümlerinde bin yılcı mesiyanik hareketler ortaya çıkar. Bazen bunlar toplumsal ve politik bir isyana bile dönüşebilirler. Mesela 1600'lü yıllar bu bakımdan çok renklidir. Dünyanın dört bir tarafında mesiyanik beklentiler çok artmıştır. Müslümanlar için hicri 1000. yıl olması hasebiyle Hristiyanlar için de 1666'ya yani şeytanın yılına yaklaşılması hasebiyle bir kıyamet beklentisi gerçekleşmiştir. Yahudiler arasında da bu beklenti son derece yüksektir. Hatta Bogdan Khmelnytskyi katliamından sonra Sabetay Zivi adında bir Mesih'in ortaya çıkması da bu bağlamda çok anlaşılabilir bir durumdur. Osmanlı tarih yazımı içerisinde Yavuz Sultan Selim ve sonrasından itibaren padişahların neredeyse bir Mehdi gibi görüldüğü veyahut bu anlatıyı besledikleri görülüyor. Hakeza Safevi tarafında da Şah İsmail'in hareketi bir Mehdici hareket, Mesiyanik hareket olarak görülebilir ki buna bağlı olarak Şah Kalender Çelebi isyanı gibi pek çok isyan görülmüş. Dolayısıyla milenyumlar ve yıl dönümleri çok önemli. Bazen de bu milenyumlara bağlı olmaksızın belirli durumlardan dolayı belirli tarihler çıkartılır. Mesela hatırlayanlarınız olacaktır. 2012 senesinde bir kıyamet beklentisi vardı ve ne hikmetse bütün dünyayı vuracak olan bu kıyamet Şirince'ye vurmayacaktı. Çünkü Maya takvimi 2012 senesinde bitiyordu. Belki de Mayaların tembelliği veyahut hesap bilmezliği sebebiyle öyle bitiyordu. Tam olarak bilemiyoruz ama 2012 senesinde bittiğine göre kıyamet de burada kopmak mecburiyetindeydi. İnsanlar Şirince'de toplandılar ne hikmetse. Ancak bir şekilde kıyamet kopmadı ve herkes sağ salim günümüzde olduğu gibi yaşıyor gördüğünüz üzere. Bazen de büyük toplumsal sıkıntılar veyahut mezhep çatışmaları da mesiyanik beklentileri arttırır. Yahudi literatürünün en önemli kaynaklarından biri olan Danyal kitabı tam olarak Babil sürgünü döneminde yazılmıştır. Ve Babil sürgünü çevresindeki olayları anlatır. Enteresan bir şekilde de Yahudi literatürü içerisinde kıyamet alametlerinden en ziyade bahseden kitaplardan bir tanesidir. Bununla birlikte ilk Hristiyanlar Romalılardan ağır bir zulüm görmüşlerdir. Ki biz bu zulme ilişkin Roma vlogumuzda bazı malumatı arz etmiştik. Bu videodan sonra oraya gidip bakabilirsiniz. Bu zulümler esnasında kendilerine zulmeden Nero'yu Deccal olarak görmek eğilimine girmişlerdir. Mutlaka siz de duymuşsunuzdur. Hristiyan literatüründe canavarın sayısı 666'dır. Bu sayının esas itibariyle Yahudi ebcedi demek olan gematriyadan çıkarılmış bir sayı olduğu düşünülüyor. Yani İbrani harfleriyle Nero Kezar yazdığınız zaman yani Nero Sezar yazdığınız zaman ve bu harflerin sayı karşılıklarını topladığınız zaman 666 rakamına ulaşıyorsunuz. Bununla birlikte zaman içerisinde bu telakkiler ve yorumlar da dönüşmüştür. Mesela Müslüman baskılarının çok arttığı ve İslam akınlarının çok yükseldiği dönemlerde 666'nın haşa estağfurullah Hazreti Peygamber'e işaret ettiğini bile yorumlamıştır bazı Hristiyan teologlar. Dolayısıyla zor zamanlarda bu mesiyanik beklentiler artar. Bazen de hesaplar tutmaz ve bu hesapların tutmayışı bazı toplulukların dağılmasına bile sebebiyet verir. Karmatiler döngüsel bir zaman algısına sahip İslam'ın batini bir mezhebine mensup bir insan topluluğu biliyorsunuz. Ve çok ileriye giden hareketleriyle meşhurlardır. Yani batini isyancıların en meşhurlarından bir tanesidir Karmati grubu. Bu grup içerisinde bir kıyamet beklentisi hasıl oluyor ve gününü ayına kadar veriyorlar. Karmatiler bir araya gelip bu anı bekliyorlar Sevat bölgesinde. Ancak bir türlü gerçekleşmiyor. Bu gerçekleşmeyiş üzerine karmatilerin imamı, biz kusurlarımızdan dolayı bu kıyameti hak etmedik, Mehdi'nin veyahut Mesih'in gelmesini hak etmedik, dolayısıyla daha fazla çalışmalıyız dese de Karmati grubunu bir arada tutmakta zorluk yaşıyor. Netice itibariyle böyle bir beklenti ürettiyseniz o grubun bu isteklerini tatmin etmeniz lazım. Aynı örnek Sabetay Zıvı örneğinde de vardır. Sabetay bir anda din değiştirince kendisinin Mesih veyahut İbrani tabiriyle Meşiyah olduğuna inanan Yahudiler etrafından dağılmıştır. Dolayısıyla bu beklentiler tatmin edilmediği zaman da büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Hatta ve hatta Amerika'daki örneklere bakarsak Johnstown katliamı gibi veyahut Scientology üyelerinin intihar etmeleri gibi vakalarda insanlar bir buhrana girip canlarına kıyabiliyor ya da ölümlerinin kıyameti gerçekleştireceğine inandıkları için hayatlarına son verebiliyorlar. Bu da bir başka husus. Hazır yeri gelmişken bir parantez içinde şunu da arz edeyim. Kıyamete yakın bir zamanda gelip bütün insanlığı kurtaracak bir figürü ifade etmek için kullanılan Mesih tabiri esas itibariyle meshedilmiş, kutsal yağ ile yağlanmış kimse demektir ki aslında bir kralı işaret eder. Yahudi literatüründe Davut soylu bir Mesih gelecek ve Yahudileri toplayıp tapınağı tekrardan inşa edecektir. Bu bağlamda ortaya çıkmış bir tabir ve Romalıların çok ağır zulümlerde bulundukları sıfır yılı ve çevresinde çok yüksek oranda Mesihler ortaya çıkıyor Yahudiye bölgesinde. Ancak bu Mesihlerin hiçbirisi Hazreti İsa kadar etkili olmuyor. Hazreti İsa Mesih İbni Meryem olarak bütün tesiriyle tarihin akışını değiştirebiliyor. Bunu da bir parantez içinde söylemiş olayım. Hatta ve hatta İsa'nın yargılanması videosunu da burada sizlere önermiş olayım kanalımızda. Peki ben bu hususları niye anlattım? Onu soranlar olacak. Çinlilere atfedilen bir söz vardır, bir beddua vardır. Çinliler birbirlerine tuhaf zamanlarda yaşayasın diye beddua ederlermiş. Bu beddua ne kadar doğrudur bilemiyorum. Ancak tuhaf zamanlarda yaşadığımız mutlak. Medeniyetimiz ikircikli bir vaziyette. Bir yanıyla çok hassas bir kalbe malik. Yani bir topluluğu incitecek bir sözün sarf edilmesine bile çok büyük tepkiler gösterebiliyor. Hatta bu sözü sarf edenlerin işlerine son verebiliyor. Eski bir metinde buna dair bir söz varsa bunu sansürleyebiliyor. Yani ifade hürriyetinin sınırlarını aşar derecede bu konuda hassas. Ancak bir yandan bir topluluğun üzerinde fosfor bombası kullanabiliyor, kimyasal saldırılarda bulunabiliyor veyahut işkencehaneler inşa edebiliyor. Böyle ikircikli tuhaf bir medeniyetin içerisinde yaşıyoruz. Ve 1945'ten sonra kurulan dünya düzeni yavaş yavaş yok olmaya yüz tutmuş vaziyette. Biliyorsunuz 2. Dünya Harbi'nden sonra bir savaşmasızlık ve en azından kağıt üzerinde bir barış düzeninin kurulması sağlanmaya çalışıldı. Bu dönemde temel insan hakları, evrensel insan hakları beyannamesi ön plana çıktı. Ve savaş hukukundan milletler arası hukuka pek çok hususta gelişmeler kaydedildi, uluslararası teşkilatlar kuruldu. Ancak yine bunları kuran ve dünyayı barışa davet eden insanlar tarafından bu kurumlar doğru işletilemedi. Burada riyakarca davranıldı ve çifte standart uygulandı. Tüm bunlardan dolayı da dünyanın bu uluslararası hukuka ve insancıl yaklaşıma, insan hakları ve hürriyetlerine olan güveni büyük ölçüde sarsıldı. Dünyanın geldiği noktada liberal ve demokratik ekonomik düzene, sosyal ve iktisadi düzene olan güven de sarsılmış vaziyette. İnsanlar seçimlerin bir oyun oyuncak olduğunu düşünür hale gelmişler. Ve oligarşinin tunç yasası tabir edilen bir toplum olayı sebebiyle sadece belirli bir sınıfa mensup olanlar temsil hakkını kazanabiliyorlar. İnsanlar kendilerini meclislerde göremez hale gelmişler. Dolayısıyla böyle ortamlarda da demokrasiye olan inanç büyük ölçüde sarsılıyor. Demokrasi sadece bir sandık oyunu haline geliyor tam da böyle dönemlerde. Bununla birlikte liberal ekonomik düzen de sarsıldı dedik. İnsanlar eskiden bu yana çalışırım, kazanırım, daha iyi bir hayat yaşarım düşüncesine inandırıldılar. Ancak ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar yeterince kazanamıyorlar ve İlk defa bir nesil kendinden önceki nesilden daha az kazanıyor günümüzde. Buna ilintili olarak şunu da söylemek lazım. Zygmunt Bauman'ın bir tespiti vardır. Kendisi der ki tarihin hiçbir aşamasında en zenginlerle en fukaralar arasındaki uçurumun bu derece açıldığı bir dönem yaşamadık. Bu hakikaten doğrudur. Orta çağda inceleyecek olursanız en zengin toprak ağalarının, şövalyelerin, şunların bunların bile servetleri netice itibariyle bir serften çok ayrılamazdı. Çünkü imkanlar kısıtlıydı. Ulaşılabilir olan imkanların bir kısıtı, bir sınırı var. Fakat günümüzde imkanlar sınırsız. Bu bağlamda da zenginlikler de geometrik olarak artmaya başladı. İnsanlar para üzerinden para kazandıkça bu zenginliğin oranı çok daha büyür hale geldi. Belirli ülkelerden daha fazla bütçeye sahip olan pek çok şirket var yeryüzünde. Dolayısıyla bu zenginlik durumu da insanların bu düzene olan inançlarını da sarsmış vaziyette. İnsanlar bu dünyanın içerisinde bir gelecek görmüyorlar ve bunların bir şekilde değişmesini arzuluyorlar. Bu değişim arzusu iyiye mi olur, kötüye mi olur bilemiyoruz. Ancak bir de karşımızda büyük bir kriz beklentisi var. Her şeyin başında bir iklim krizi bekleniyor malumunuz. Çok yakında içecek suyu bile bulmakta zorlanacak insan topluluklarıyla karşılaşacağız. Sel baskınları gibi doğa olayları yüzünden pek çok insanın hayatını kaybedeceği öngörülüyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi dünya insanoğluna küçük gelmeye başladı. İnsan nüfusunun 8,5 milyara yaklaştığını biliyoruz. Uzmanlar bu rakamın hiçbir zaman 10 milyara çıkamayacağını söylüyorlar. Ancak nasıl çıkamayacağını tarif etmiyorlar. Belki doğurganlık oranının düşmesiyle, ki bu refahla iltibatlı bir şeydir. Belki de büyük felaketlerle, iklim krizinin veyahut başka felaketlerin ortaya çıkardığı büyük ve toplu ölümlerle bu nüfus azalacak. Netice itibariyle her şeyin değişeceği bir çağa doğru gittiğimiz görülüyor. Ancak iyiye mi olur, kötüye mi olur bunu bilemiyoruz dediğim gibi. Dünyanın altı üst olacağı kesin, ancak belki de altı üstünden daha iyidir. Bunları söyleyip sizi korkutmak değil niyetim. Sadece içinde yaşadığımız tuhaf zamanlar bağlamında acaba kıyamete mi yaklaştık, ahir zamanda mıyız diye düşünenler için şöyle genel bir bakış sunayım dedim. Herhalde ifade edebilmişimdir. Nükleer silahların kullanıldığı günlerde Nazım Hikmet'in yazdığı bir şiir vardır. Tam da buraya denk düştü. Madem yeri geldi manzarayı koyalım diyerek arz etmiş olayım. Stronyum 90. Acayipleşti havalar, bir güneş, bir yağmur, bir kar. Atom bombası denemelerinden diyorlar. Stronsiyum 90 yağıyormuş ota, süte, ete, umuda, hürriyete. Kapısını çaldığımız büyük hasrete. Kendi kendimizle yarışmadayız gülüm. Ya ölü yıldızlara hayat götüreceğiz ya dünyamıza inecek ölüm. Demiş olalım, ölümden, felaketten, kötülükten uzak günler dilerim. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim.